Ayrım 4.
Bir örnek değiliz. Birbirimize kızdığımız, ters düştüğümüz ve sinirlendiğimiz zamanlar oluyor. Bazen durup dururken gidip kucaklamak istiyorum onu. Ama pek az yapabiliyorum. Yakınlarıma sevgimi ve dokunma isteğimi göstermede çok beceriksizim, çekingenim. Büyük olasılıkla sıcak, sevgi dolu bir aile ortamında büyümemiş olmam bunun nedeni. Duyguların denetlendiği, yakınlaşmaların gizlendiği, ayıp sayıldığı, disiplin ve ciddiyetin çok önemsendiği bir ortamda yetişmiş oluşum. Bu beni en çok sevdiğim insanlara yaklaşmada inisiyatifsiz bıraktı hep. Gereksiz, yersiz duygusallığa düşüp gülünç olma ve reddedilme korkusu başkalarına dokunma, sarılma, göğsüme bastırma önceliğimi engelledi. Çok zaman sevgiyle dolup taşarken bile kendimi fethedilmesi gereken mağrur bir kale gibi uzak ve sağlam tutmaya çalıştım. Ne yazık ki benim en acıklı, en dokunaklı yanım bu oldu. Yemekten sonra kasabanın boş sokaklarında yürüyerek geçip eve dönüyoruz. Gül ve iğde kokularıyla ağırlaşmış, aydınlık gece baş döndürücü tatlılıkta. Mutluluk değil, tedirginlik bir hoşnutluk var içimde. Yaşamak bana verilen, hakkım olmayan bir ödülmüş gibi bir duygu. O gece yatarken sol göğsünde ceviz büyüklüğünde bir şişlik fark ediyorum. Öylesine paniğe kapılıyoruz ki tatilimizi yarıda keserek ertesi gün İstanbul'a dönüyoruz. Kanser derneğinde daha önce de kontrollerimi yapan doktor bir enjektörle çekip alıyor göğsümdeki sertliği. İşte diyor, sarımsı sıvıyı göstererek, bu hastaneden çıkarken size yapılan östrojen. Her ay yaptırmam gerekmiyor mu diye soruyorum. Bu durumda hayır diyor. Göğüslerinizde fibrosistik oluşumlar var zaten. Patoloji raporum temiz. Hastalığı tümüyle geride bıraktığımı söylüyor. Rahatım. Gene de bazı insanlar biraz kuşkuyla bakıyor sonuca. Yurt dışına gidip bir de orada kontrolden geçmemi öğütleyenler oluyor. Metastaz olasılığına karşı dikkatimi çekmeye çalışanlar. Kaygılarını önemsemiyorum. Işın tedavisi ya da kemoterapiye gerek duyulması benim için önemli bir ölçüt. İşime dönüyorum. Galeride çok mutluyum. Özlediğim boya kokusu içinde yaşamaktan, 128 nolu otobüsten kurtulmuş olmaktan, evime yürüyerek gidebilmekten, eğilimlerime ve eğitimime uygun bir iş yapmaktan ve bütün bunların üstüne ölümü bir kez daha atlatmaktan çok hoşnutum. Gene de korkuyorum biraz. Kendimi gözlüyorum. Bakış açım tümüyle menopoz dönemindeki ruhsal çöküntü olasılığına yönelmiş durumda. Ama ameliyat sonrası fiziksel değişimlerin neler olabileceği konusunda bilinenin dışında hiçbir fikrim yok. Zihinsel ve bedensel işleyiş çizgimin ancak yaşlanmayla birlikte aşağıya doğru eğileceğini düşünüyorum. Ve bunun için epey zaman var önümde daha. Menopoz sonrasının kadınlığın altın çağı olduğu görüşünü savunan yüreklendirici yazılar okuyorum. Bu dönem kadının özgürlük dönemiymiş. Bağımsız ve başarılı yeni bir hayat, kendisi için yeni olanaklar, fırsatlar yaratabileceği mevsim. Kadınlar bu yaşlarda da hala çekici ve güzel olabiliyor. Cinselliklerini, gebe kalma korkusu kalmadığından çok daha yoğun ve istekli yaşıyorlarmış. Çocukları büyümüş, sorumlulukları azalmış, ekonomik durumları düzelmiş ve eşleriyle aralarındaki çatışmalar durulmuş olduğundan daha mutlu hissediyorlarmış kendilerini. Çok güzel. Ama bu görüşlerin çevremdeki kadınların gerçeklerine pek uymadığını görüyorum. Menopoz toplumda kadının artık durulup oturduğu, hayattan emekli olduğu dönem sayılıyor. Ya da böyle olması gerektiği kanısı yaygın. Menopoza giren kadının yaşama coşkusu ve taşkınlığı kınanıyor. Büyük anneliğin, hanımefendiliğin dar, sıkıcı alanından dışarıya doğru attığı her adım uygunsuz bulunuyor. Bu kavrayış temelde çoğunluğun kadın hayatını bir insan hayatı bütünlüğü içinde görememesinden doğuyor kuşkusuz. Neyse ki ben o çoğunluk içinde yaşamıyorum. Ameliyat sonrası kontrolümü bir kez de kanser derneğinde yapıyorlar. Sonuç olumlu. Bayan doktorum cinsel ilişkiden vazgeçmememi öğütlüyor. Böyle bir tehlike var ona göre ve daha çok erken. Cinsel eylemin her yaşta ve her durumda sürebileceğine, sürmesi gerektiğine inanıyor. Denemek için isteksiz olduğumu söylüyorum. Tembellik duyuyor, içimden gelmediği için zorlama ve itici olacak kaygısı taşıyorum. Ayrıca fiziksel olarak da çok acı çektim ve henüz tam olarak hazır saymıyorum kendimi. Doktor iyileştiğimi, normale döndüğümü söylüyor. Belki de hormon kullanman gerekiyor. Bu konuda yazılar okuyorum diyorum. Hayır aman ha sakın diyor. Kanser riski var. Hiç düşünme. Beden kendi dengesini bulacak zamanla. Kendine iyi bak. Süt iç, yürüyüş yap. Bunları zaten yapıyorum. Sıcak basmalarını pek aldırmıyor. Camları açıp kapamayı sürdürüyorum. İnce gerektiğinde üsttekini çıkarabileceğim giysiler seçiyorum. Cinsellikle ilgili olarak yatsımaya dayalı bir tutum içinde olup olmadığımdan kuşkulanıyorum. Gerçeke düşler ve özlemler bitmiş değil. Menopoz hiçbir biçimde düşlerimin sonu olmayacak diye düşünüyorum. Özlemlerimin sonu olabileceğini de sanmıyorum. Ama ne olup bittiğini tam olarak anlayamadan belli belirsiz bir umutsuzluk duymaya başlıyorum. Başka sorunlar da var. Dikkatimi uzun süre tek bir işte yoğunlaştıramıyorum. Örneğin zorunlu bir mektup yazmak, sebze ayıklamak ya da ciddi bir konuşma çabucak sıkıyor beni. Dalgınım. Yemekleri yakıyor, evin içinde küçük özel eşyalarımı kaybediyor ve onları bulmaya çalışırken çok sinirleniyorum. Çok az okuyorum. Bana yöneltilen sorulara kısa, basma kalıp yanıtlar veriyorum. Bazı günler sınırsız, baş edilmez bir can sıkıntısı kaplıyor içimi. Birçok şey birden yapmak istiyorum. Eşyaların yerini değiştirmeyi, resimler boyamayı, bir roman yazmaya oturmayı, yolculuklara çıkmayı ya da dil kurslarına katılmayı kuruyorum. Gidip boyalar alıyor, tuvaller yaptırıyorum. Ama harekete geçemiyorum. Koltukları, dolapları oraya buraya çekiyor, sonra eski hallerinin daha kullanışlı olduğuna karar veriyorum. Aslında hiçbir değişiklik istemiyorum. Yapmayı düşündüklerim nedeni açık olmayan birer gereklilik gibi görünüyor gözüme yalnızca. Şu var ki gereklilikleri yerine getirmek düşüncesine karşı durmak istiyorum. Gücüm yok diyorum. Gücümün dışında hiçbir sorumluluğum olmamalı. Kimse benden bir şey beklememeli. Kapalı kalamıyorum. Hiçbir yerde uzun boylu oturamıyor, çıkıp dolaşmak ya da çabucak başka bir ortama geçmek istiyorum. İş yerim Bağdat Caddesi'nde. Sıkıntı bastığında hemen dışarı fırlıyor, Erenköy'den Şaşkın Bakkal ya da Selami Çeşme'ye kadar inanılmaz hızla gidip geliyorum. Geniş adımlarla arşınlıyorum caddeyi. Yürüdükçe yürümek geliyor içimden. Mutlu muyum, mutsuz mu? Düşünmüyorum. Yüzeyde geziniyorum. Yol üzerindeki bayilerden eskiden hiç okumadığım magazin dergileri alıyor. Dönünce galeride oturup bu dergilerdeki sosyete dedikodularını satır satır okuyorum. Denemeyeceğim içki kokteylleri ve yemek reçetelerini yazıyorum defterlerime. Beni avutan şeylerden biri de alışveriş amacım olmadan çarşılarda dolaşmak ve gereksiz yere bir yığın uydurma şey satın almak. Parfümeri mağazalarında vakit öldürüyor, kullanmayacağım rujlar, yanlış parfümler ve cilt tazeleyici kremler alıyorum. Kendimi pazar tezgahlarının başında odağı gibi giysi yığınlarını kurcalarken buluyorum sık sık. Eve döndüğümde aldıklarımı sevinçle eşime gösteriyor, ne kadar güzel, ucuz ve gerekli olduklarını anlatıyorum. Biraz şaşırmış bakıyor bana o ama gülümsüyor. Önemi yok. Sen mutlusun ya der gibi. Çoğu kez hiç giymeden soğuyorum aldıklarımdan. Bir dolaba atıyor, temizlikçi kadına veriyor ya da yer bezi yapıyorum. Evin içindeki eski eşofmanlarla bol, sarkık, solmuş tişörtlerle dolaşıyorum. Sokak giyimi önce bir koketlik, dar pantolonlar, miniye yakın ceketler, renkli ipek şallar. Ama sonra hemen bir yaşlılık havası çöküyor, nasıl olduğunu bilmeden. Bedenimi saran, belimi sıkan giysilerle rahat edemez oluyorum. Tenime değen yün ya da yarı sentetik kumaşlar dalıyor benim. Kaşındırıyor, deli ediyor. Rahatlık tek seçeneğim oluyor. Tam bir pis boğazım. Bütün gün o kadar çok abur cubur atıştırıyorum ki kilo almaya başlıyorum. Avuç avuç şeker, çikolata tüketiyorum. Ama eteklerimin beli daralmaya başlayınca diyete giriyorum hemen. Öğlenleri galeride yağsız yeşil salata ve elma yiyorum yalnızca. Akşamları sebze. Ekmek yok. Yarı aç yaşıyorum. Gergin ve sinirliyim. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Yaşamak giderek güçleşiyor sanki. Nasıl yaşayacağım? Dingin ve iyi görünmek için çok çaba harcıyorum. Sigara içenleri birer ruh hastası gibi görüyorum. Menopozu anlamaya çalışıyorum. Az çok eğitimli kadınlar açısından söz konusu umut ve vaatlerin büsbütün yabana atılmayacağını düşünüyorum. Ama bunların gerçekleşmesi için hayatı sevmek, kendi bedenimi her haliyle değerli ve güzel bulmak ve karamsarlığa teslim olmamak gerek. Kısa bir tedirginlik sürecinden sonra değişime uyum sağlamış, umutsuzluğa kapılmadan kendilerine yeni ilgi alanları yaratmış, enerjik, huzurlu, bakımlı kadınlar tanıyorum. Benimle yaşıt film yıldızları hala genç kız rollerine çıkıyorlar. Estetik ameliyatlardan geçmiş olsalar da taptaze görünen şarkıcılar, tiyatro oyuncuları var. 1-2 yıl içinde göçmüş, aşırı derecede kilo alıp tanınmaz hale gelmiş olanlar da var elbette. Yanımda çalışan genç kız menopozla annesinin kalp hastası olduğunu anlatıyor. Evden çıkmak istemeyenler, daha genç bir kadın uğruna terk edildikten sonra nefret ve öfkeyi dayanak edinerek ayakta kalmaya çalışan kadınlar geliyor aklıma. Yönünü yitirip örtüler altına gizlenerek kendilerini tekkelere atanlar ya da tam tersi giyim, süs, mal mülk hırsı gibi aşırılıklara kapılanlardan söz ediliyor. Bana ilginç gelen bunlar değil. O güne kadar kadın arayışlarını gözlemlemiş ve yazmaya çalışmış biri olarak menopozla aramda doğrudan doğruya ve pek de gerçekçi bir ilişki kuramamış olmam. Bu kaçınılmaz durumu abartmamaya, sırası geldiğinde pek çok kadının yaptığı gibi kapıyı yavaşça, sessiz sedasız kapatmaya mı karar vermişim bilmiyorum. Gerçek şu ki yüz yüze gelinceye kadar menopoz hiç de somut bir nitelik kazanmamış gözümde. Şaşırtıcı ama menopoz yıldızlar kadar uzaktaymış benden. Bekliyorum. Neyi beklediğimi bilmeden aşırı bir sabırsızlık içindeyim. Bir şey olacak, olması gerekiyor. Ama ne? Zaman boşu boşuna akıp geçiyor. Hiçbir şey olmuyor. Saçlarımı sarıya mı boyatsam acaba? Burnumu biraz küçülttürsem mi? Kim yapıyor bu işleri? Estetik cerrah adresleri topluyorum. Ama hiçbirine telefon etmiyorum. Gelip geçici bütün heveslerim. Huzursuzluk değil bu. Tanımlanması güç bir boşluk duygusu. Biten ama ne olduğunu ve yerine neye koyacağımı iyi bilmediğim bir şeyden dolayı duyduğum şaşkınlık. Derin hüzün. Belli belirsizlik bir yavanlık var hayatımda. Bir solgunluk. İçimde bir düşman barınıyor. Ama nedir, kimdir o bilmiyorum. Sonra yavaşça bir kabullenmişlik, ağırlık, siniklik çöküyor üzerime. Daha önce de hayatımın benzer biçimde daraldığı dönemler olmuştu. Eksikliğini duyduğum şeyi tanımlayamadığım, duygularımı felce uğrayıp beklemeye çekildiği, eskimekte olduğunu hissettiğim dönemler. Özellikle boşanmalarım sırasında. İlk evliliğimin yasal olarak bitmesinden hemen önceki aylarda kendimi, taşıdığıma inandığım ruhu yitirmiştim. Öyle ezilmiştim ki bana ait bir fotoğrafın negatifi kadar tanınmaz olmuştum sonunda. Benden kalan kırık dökükle tek başıma yollara düşmek, kendimi aramayı kaldığım yerden sürdürmek istiyordum. Sessizliğe gereksinmem vardı. O sessizlikte kendi sesimi duyabilmeyi, kendi bağımsız benimi ele geçirmeyi şiddetle özlüyordum. O kadar şiddetli ki düşünebilme yetim yok olmuştu. Boyutlarını yitirmiş bir dünya vardı önümde. Esneklik taşımayan tek bir amaç. Soluduğum hava öylesine zehirli ve öldürücüydü ki içgüdüsel bir itkiyle kaçmak, uzaklaşmak istiyordum o ortamdan. Ama davranamıyordum bir türlü. İki küçük çocuk vardı ortada. Onlara bakıyor, felç oluyordum her gece. Parmaklarımın ucu uyuşuyordu. Hastalıklı bir bilmezlik içinde yüzüyordum. Benim irademin dışında başkalarına çizilmiş bir rotayı izliyordum sanki. Ve yoluma çıkan bütün sokaklar yokuştu. Ya da tek bir çıkışı olan bir labirentin içinde sürükleniyordum düşe kalka. O yolun beni götürdüğü yöne gitmekten başka şansım yoktu. Her boşanma önceleri ferahlıktır. Sonra hafta sonlarını beklersiniz. Hüzün doldur çocuklarınıza kent parklarında, beyazla boyalı tahta banklarda çekilmiş fotoğraflarınız. Kolunuzu bir türlü doğru tutamazsınız. Çolak çıkar eliniz hep. Acı sıvaşmıştır gülümsemenize. Çocukların sizin aldığınız yeni paltoları ya küçük ya büyük ama kesinlikle iğreti durur üzerlerinde. Her şey bitmiştir. Uzun, gereğinden uzun sürmüş bir dönem bitmiştir. Yitirilmiş yıllar, umutlar, insanlar vardır ardınızda. O kadar çok şey yitirmişsinizdir ki, yeniden başlamak için pek az gereç kalmıştır elinizde. Hayatınızı düzene koymak zorunda hissedersiniz kendinizi. Ama nereden, hangi sağlam yerinden tutmalı? Dengede durmak için yeni bir sevgili, belki. Sevmekten çok güvenebileceğiniz biri. Çocukluğun ışıklı bahçelerinde birlikte oynadığınız biri. Yeni yetmeliğinde çocuksu bir aşkla annenize tutulmuş biri. Gidip ona birine gereksinmeniz olduğunu, onu seçtiğinizi söylediğinizde şaşırmayacak kadar tanıdık biri. Uzakta biri ama böylesi daha iyi. Kutsal yalnızlığınızı daha seyrek bozacak onun coşkusu böylece. Güzeldir her yönüyle. Ama bu sizi başka birine vurulmaktan, o eski olmazlık hastalığından kurtaramaz. Çok önemli değil. Gelişmek için uygun ortam bulamamış, gelip geçici bir aşk. Sonraları salt vefa duygusuyla çok uzun sürecek bir arkadaşlığa dönüşecek kısa, yoğun bir heyecan. O sıcaklık içinde oturup yazmaya başlarsınız. Gerekmediği için bu vurgudan epey zaman kendisine söz etmediğiniz adama. Gerçekte kendinize yazarsınız o güne kadar bütün yazdıklarınız gibi. Kendi sesinizi duyarsınız. Henüz çok az çıkar ama olsun. Yaslı da olsa dayanıklıdır ya. Güzel yazdığınızı söyler o. Neden mektup dışında başka şeyler de yazmadığınızı sorar. İlk öykülerinizi alıp bir yerlere gönderir. İlk kez basılı görürsünüz adınızı. O adın yüksek sesle ilk söylenişidir bu sanki. Ama siz gene de bir ameliyat masasında kan içinde çırılçıplak yatan birini tanımlamada yetersiz kalan bir dipnot gibi hissedersiniz kendinizi. Saçının tek bir telini bile şimdi daha iyi tanıyor değilim. Ve kendime eski oranla tek bir adım bile yaklaşamadım. Arkamda hep meçhul bir kadın izledi beni. Bir başka meçhul kadınla birleşmek üzere. Ingborg Bachman, Malina. Eşimle yeniden yakınlaşma denemelerimiz pek başarılı olmuyor. Hem ben gönülsüzüm hem de fiziksel güçlükler var. Benim için oldukça rahatsız, tatsız, hatta gereksiz hale gelen cinsel ilişkiden olabildiğince kaçınmaya çalışıyorum. Öte yandan bu kaçınma suçluluk duygusu uyandırıyor içimde. Kocamla aramızda onca çabadan sonra kurulmuş denge, bu yüzden bozulabilecek kaygısı duyuyorum. Gerginliği onu odak noktasından tutarak, daha fazla ilgi göstermeye çalışarak yok etmeye çalışıyorum. Gündelik hayatımın sıradan, anlatılmaya değmez ayrıntılarını süsleyip aktararak şakalar yapıyor, istediği gibi daha çok yanında olmaya özen gösteriyorum. Ortada bir sorun olduğu kesin ama ben çözümü her şeyin kendiliğinden düzeleceği belirsiz bir zamanı erteliyorum durmadan. Cinselliği hep önemsemiş, doyurucu bir cinselliğin kadın erkek arasındaki sevginin bağlılığın ön koşulu olduğuna inanmışımdır. Ama aşksız tek başına cinselliğin bu konuda seçici olmamanın ruhsal bir çoraklığa, yalnızlığa ve dağınıklığa yol açtığını da düşünüyordum. Sevginin olduğu yerde her şey geçerli ve güzel, olmadığı yerde ise yapay, boşuna ve yorucuydu bence. Bu kanılarımı kendi deneyimlerimden çok verili öğretileri edinip edinmediğimi çok sorguladım. Belki de asıl sorun benim duygusallığımdı. Ben yalnızca sevdiğim biriyle olduğumda kuralsız ve coşkulu hissedebiliyordum kendimi. Aşk, yasakları, benliğimize kazınmış kadınlık utancını ve edilgenliği büyük ölçüde geçersiz kılıyordu çünkü. Cinsellikten kaçındığım, insanın sevişmeden, kucaklaşmadan da yaşayabileceğini düşündüğüm dönemler de oldu hayatımda. Daha zengin, daha iyi ilişkilere gereksinme duymanın ve daha fazla zenginlik umarak uzun süre gelmeyen bir uyumu beklemenin bezginliğini yaşadığım zamanlarda, çektiğim acı ve düş kırıklıklarından kurtulabilmek için cinselliği reddetmeyi seçtim. Aşka kapımı kapatmadan, aşktan umudumu kesmeden. Ama erkekler konu olduğunda aşkta hiçbir kesinlik taşımıyordu. Birçok erkek kendi cinselliğinde de alışılmış erkeklik rolünün dışına çıkamıyordu çünkü. Yetenek ve bilgisini geliştirme fırsatını gerektiği kadar bulamadığı hallerde bile üstünlüğüne inanmayı elden bırakmıyor, tanrı vergisi doğal donanımını yeterli ve kusursuz buluyor, aramak, denemek ve daha iyisine ulaşmak için çaba gösterme gereği duymuyordu. Gerçekte erkek dünyası kadına duyulan korkularla, gizli aşağılık duygularıyla tıka basa doluydu. Olgunlaştıkça sorunun temelinde yatan asıl nedenin kendi tutuculuğum olup olmadığından kuşku duymaya başladım. Büyüyü yalnızca aşktan beklemek bir tür bencillik ve fazla hayalcilikti. Cesaret, ataklık ve sakınımsızlık gerekiyordu cinsellik için. Keşfetme tutkusu, sevecenlik ve açıklık. Bu konuda kafam her zaman karışık oldu aslında. Deneyim ve yargılarım hiçbir zaman netlik kazanamadı. Olayın birden fazla kişiyi kapsaması ve bu kişilerin art yetişim, benlik ve cins sorunlarının pek az çakışması durumu karmaşık hale getiriyordu. Sonuç olarak çelişkili düşünceler, yanılmalar ve kararsızlıklar içinde yaşamak çok zamanımı aldı. Belki de hepsi bu. Menopoz gerçek bir başlangıç mı, yoksa hüzün dolu bir kabullenme süreci mi diye düşünüyorum durmadan. Hiç beklemediğim anda gelip tosladığım bu kaya ne zaman kalkacak önümden? Sonra ne yöne gideceğim? Neden ok işaretleri yok bu yolda? Etten, kemikten yapılma bu bedenin çöküşü sessiz, yakınmasız izlemem mi gerekiyor? Daha bu yaşta artık bana hiçbir haz vermeyen tenimin göz göre göre çürüyüp gitmesine razı mı olacağım? Yanıt bulamıyorum sorularıma. Yaz tatilinde yürüyorum, yüzüyorum. Konuklar çağırıyorum eve. İnsanlarla birlikte olmayı hem istiyor hem de onları dinlerken sabırsızlanıyor. Anlatacaklarını en kısa yoldan anlatmadıkları için içten içe sinirleniyorum. Ama bu konuda benim de pek başarılı olduğum söylenemez. Konuşurken sık sık düşünce akışım bozuluyor. Ne diyeceğimi unutmuş kala kalıyorum. Birden ilgisiz bir konuyu atlamış olduğumu anlayıp utanıyorum. Suç bende değil diye düşünüyorum. Neden bu kadar sıradan şeyler konuşuyoruz? Bu yavan şakalara ne diye gülüyorlar? Onların önemsediği konular beni niye hiç ilgilendirmiyor? Neden birlikte oluşumuz bu kadar anlamsız? Hepsi boş, oyun, avuntu. Peki ama başka ne olabilir ki? Beni şaşırtan şeylerden biri de artık sesimin şarkı söylemeye yetmediğini fark etmem oluyor. Sigarayı bıraktığım için daha güzel söyleyeceğimi umuyordum oysa. İyi bir kulağım, beğenilen bir sesim vardı daha önce. Dostlarımızla bir araya geldiğimiz sofralarda arada bir iki şarkı söylediğim olurdu. Gene böyle bir gecede sesimi de ameliyat masasında bırakmış olduğumu anlıyor ve inanamıyorum. Rengi, genişliği yok olmuş. Biraz incelmiş, zurna gibi çıkıyor. Ama ne önemi var? Ben sağ çıktım ya bu badireden. Şarkı söyleyemiyorum artık ve nedenini kimseye açıklayamıyorum. İnandırıcı bulunmuyor. Sağlıklı görünüyorum. Katı diyeti bırakıp normale döndüm. Kilo almamaya dikkat ediyorum. Fizyoterapist olan eşim bana bir jimnastik minderi yaptırdı. Egzersizlerimi kağıda çöpten adamlar çizerek belirledi. Kalçamı, belimi, sırtımı ve boynumu güçlendirici hareketler bunlar. Gözlüyor beni. Kaytardığımda uyarıyor. Baskı altında olduğumu düşünüyorum. Ve kimi zaman da bu baskıyı dolaylı olarak başka biçimde benim yapmakta olduğumu. İçimde bir yetersizlik ve suçluluk yılanı besliyorum. Durumumla ilgili kitaplar arıyorum. Pek yok. Daha çok ABD'li feminist yazarların genel olarak kadın üzerine yazdıkları kitapların bazı bölümlerinde kısaca olgunluk ve değişim dönemi olarak söz ediliyor menopozdan. Yetersiz, ya çok iyimser ya da gereğinden fazla karamsar buluyorum okuduklarımı. Bizde ise böyle bir sorun yok sanki. Onca sorun ortasında sıra gelmiyor belki de. Yolsuzluklar, rüşvet, skandallar, kökten dinciliğin önlenemez yükselişi, fal, büyü, enflasyon, kayıp insanlar, işkence, faili meçhul cinayetler, Güneydoğu'daki savaş, işsizlik, erozyon, menopoz bir lüks bizim için. Utanıyorum kendimden. Sıkı durmaya, iyi olmaya çalış ve büyütme artık diyorum. Ama soğukkanlı olmaya çalışsam da pek başaramıyorum. Başkalarında ve çevremde daha önce kusur saymadığım ne varsa sinirime dokunmaya başlıyor. Sokakta oyun oynayan çocuklara bağırıyorum gürültü ettikleri için. Üç sokak ötede çalınan müziğe doğru yürüyüp susturmak için olmadık insanlarla tartışıyorum. Erkenci horozlara, köpeklere ateş püskürüyorum. Oğluma, eşime söyleniyorum. Bana olan borcunu bir türlü ödemeyen bir konuğun yüzüne onu çekip gidecek kadar utandıran sözler ediyorum. Kocama nedeni açık olmayan bir kızgınlık duyuyorum. Niye her sabah kilometrelerce koşup kendini bu kadar yoruyor? Ben tükenip giderken o niye bunca sağlıklı? Evliliğimizi kurcalıyorum. Evet, iyi, güvenli bir biçimde sürüyor. Birbirimizi ezbere biliyoruz. Sevecenlik, anlayış, hoşgörü var aramızda. Ama hiçbir sürpriz yok. Hiçbir vefasızlık, uygunsuz davranış ve şaşkınlık yok. Arada bir hafif ağız dalaşı. Hemen sönüveren bir öfke kıvılcımı. Ama kıskançlık ve yitirme korkusuyla birbirimizle hırpaladığımız tutku yok artık aramızda. Hiçbir bedensel çekim yok. Her şey öylesine tek düze ve alışıldık ki kuşkusuz menopoz yüzünden değil. Bu nedenle yitirdim cinselliğime ilgimi ben diye düşünüyorum. Evlilik böyle işte. Biliyordum. Belki de evlenmemeliydik yeniden. Ben istemiyorum evet. Ama o neden rahat bırakmıyor beni? Ona yetmiyorsam neden gidip başkasına aşık olmuyor? Güzel kadınlara neden bakmıyor? Bunu yapabilse belki ben de uyanır kendimi toplamaya çalışırım biraz. Yan yana uzandığımızda soğumuş kas katı yatıyoruz. Eskiyi anımsamak bile istemiyorum. Geçmişe eskiye ait kayıtları siliyorum. 10 yaş var aramızda. İkimiz de yaşlanıyoruz ve doğaldır ki değişiyoruz. Huzura gereksinmemiz var şimdi yalnızca. Ama o şaşırıp istek göstermeye, bana dokunmaya kalkıştığında bu huzur bozuluyor. Garip bir tedirginlik ve korkuyla kaşlarım çatılıyor. Bu yersiz, gereksiz, aşırı arsız talebi nasıl geçiştireceğimi bilemez oluyorum. Biliyor musun, çok abartılıyor cinsellik dünyada. Çok fazla kurcalanıyor. Durmadan cinselliğe yöneltiliyor insanlar türlü biçimlerde. Çok gereksiz bu diyorum. Meta olarak kullanılıyor tabii diyor o. Bunun üzerinde durulduğu kadar önemli olmadığını düşünüyorum ben. Freud da tartışılıyor artık. Bütün bir insanın yaşamının cinsellik üzerine oturtulmaya çalışılması çok saçma. Düşüncenin, iradenin yaratıcılığının cinselliğe yüklenmesi anlamsız. Evet, biraz yapay biçimde pompalanıyor. Kimileri çok etkilenip hastalanıyor. Yalnızca bu işin peşinde koşuyorlar. Acaba yaşlanmakta olduğumuz için mi böyle düşünüyoruz? Ne dersin? Biz yaşlı değiliz daha. Tamam, haklısın. Neden itiyorsun beni öyleyse?